İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, ona hamd eder, onun ismiyle sözlerime başlarken peygamberimize de salat ve selam ederim. Değerli dinleyenler, bugünkü kavramımız Nebi ve Resul. Nebi sözlükte haber getiren, haberci demektir. Nebe fiilinin fail ismidir. Nebe kendisiyle ilim meydana gelen çok faydalı ve önemli haber demektir. Nebi de önemli ve faydalı, aynı zamanda sağlam bir haber getiren elçi demektir. Resul kavramı risil kökünden türemiştir. Risil de sözlükte yerine getirmek, üzere gitmek, yumuşaklık ve kolaylık üzere göndermek demektir. Resul hem gönderilen mesaj hem de mesaj yüklenip götüren anlamında kullanılmıştır. Kur'an'da daha çok ikinci anlamında geçmektedir. Allah insanlar arasında bazılarını seçer ve onları özel bir görevle gönderir. Bu gönderme işine irsal, gönderilen elçiye rasul, rasullerin görevlerine de risalet denir. İslam literatüründe nebi ile rasul aynı anlamı ifade ederler. Kur'an her iki kelimeyi de aynı anlamda kullanmıştır. Türkçemizde ise Farsçadan gelen peygamber kelimesi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Her üç kelime de, yani Nebi, Resul ve Peygamber, her üç kelime de Allah'ın elçisi anlamınadır. Nebi'nin çoğulu Enbiya ve Nebiyyundur. Kur'an'da Nebilerden, yani peygamberlerden çokça söz edilen 21. surenin adı Enbiya suresidir. Resul, Resul veya Mürsel haber ve mesaj götüren anlamına elçi denilmiş olur. Resul'ün çoğulu Rusul, Mürsel'in çoğulu ise Mürselin'dir. Resuller tıpkı Nebiler gibi Allah'ın seçtiği elçilerdir. Ancak Nebiler haber getiren anlamında yalnızca insanlardan seçilirken, Resuller hem insanlar arasından hem de insan dışındaki varlıklardan seçilebilir. Resuller haberci anlamında elçi oldukları için bazen şuursuz varlıklar arasından da seçilmiş olabilirler. Şuursuz elçilere yağmur ve rüzgar, şuurlu resullere melekler ve nebiler örnek olarak verilebilir. Hac suresi 75. ayeti, Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah iştendir, görendir. Yine Hicr suresi 22. ayetin meali de şöyle söz eder. Kur'an'ın rüzgarın aşılayıcı elçi olarak gönderdiğini bize Kur'an haber verir. Elçi bir işle görevlendirilen ve görevi konusunda yetkisi olan kimsedir. O kendisini gönderen makama karşı sorumludur. Hangi iş için gönderilmişse o işi yapmaya memurdur. Onun dışına çıkamaz. Nitekim rüzgarın veya yağmurun elçi olarak gönderilmesi onların belli bir işlevi yerine getirmeleriyle sınırlıdır. Rüzgar aşılayıcı, yağmur yeryüzünü diriltici bir fonksiyonu gösterir. Onların elçilikleri bunlarla sınırlıdır. Nebi Allah'ın kendisine vahyettiği şeyleri insanlara aktaran, onları bu vahye inanmaya ve itaat etmeye davet eden kişidir. Onlar insanları vahiy ile terbiye eden terbiyecidirler. Onlar Allah tarafından seçildikleri için en temiz insanlardır. İnsanlık için örnek kişilerdir. Onlar Allah'ın kendilerine vahyettiği şeyi canlı olarak yaşıyorlardı. Peygamberler aldıkları vahyin canlı birer örnekleridir. Her nebi kendi döneminin insanları için Allah tarafından seçilmiş bir numuneydi. Nebiler Allah hakkıyla kulluk yaparlar ve ubudiyetin, kulluğun nasıl yapılması gerektiğini gösterir. Tabi Kur'an'da birçok peygamber için onda örnekler vardır denir ve özellikle Hazreti Peygamber'de de sizin için güzel örnekler vardır denilir. Yani önemli olan Nebi hakkında bizim Kur'an'daki bilgilerimiz olduktan sonra o Nebiler de bizim için birer örnektirler. Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Resul kavramı üzerinde de biraz durursak, Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesi tekil ve çoğul olarak 75 yerde, nübüvvet ise 5 yerde geçtiğini görürüz. Bu sayı aynı kökten fiillerle toplamı 160'a kadar çıkar. Resul ve Mürsel kelimeleri ise Kur'an'da toplam 383 yerde kullanılır. Buna aynı kökten fiiller de eklenince bu sayı 513'e yükselir. Nitekim Kur'an'ı şöyle bir okuduğumuz zaman mealinden göreceğiz ki Kur'an'ın yaklaşık üçte biri onun peygamberlerden, peygamberin kavimleriyle mücadelelerinden, kıssalarından bahseder. Dolayısıyla Kur'an bir bakıma peygamberler tarihidir diyebiliriz. Nebilerin soyları, ahlakları, hayatları ve yürekleri pak ve aydınlıktır. Onlar selam üzere doğar, selam üzere ölürler. Yani onlar her türlü kirden, ricisten, pislikten, isyandan ve sapıklıktan korunmuşlardır. Emniyet ve güven, itimat ve barış onların karakteridir. Çevrelerine selam yani güven ve barış ortamı sunarlar. Nitekim peygamberimizin bir ismi de Muhammedül Emin'dir. Yani emin olan, güvenilen kimse. Peygamberler insanları cennet ve Allah'ın nimetleriyle müjdelemek, cehennem ve Allah'ın azabıyla korkutmak için gönderilmişlerdir. En güzel bir biçimde yaratılan insan irade sahibidir. Tüm davranışlarından sorumludur, mesuldür. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükretmek ve ona ibadet etmekle yükümlüdür. İnsan tek başına nasıl şükredebileceğini, nasıl kulluk yapacağını bilemez. Bu görevlerini yerine getirme noktasında birçok engelle ve zorlukla karşılaşır. İşte bu yüzden insanın bir mürşide, bir mürebbiye, bir rehbere, bir kılavuza daima ihtiyacı vardır. İşte bu mürşit, bu rehber, bu kılavuz peygamberdir. İnsanlar arasında seçilmiş rasullerin görevleri diğer elçilerden farklıdır. Bakara 151 ayeti şöyleydi. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi öğreten Resuller gönderdik. İşte bu elçilerin görevini açıklayan bir ayet. Resuller açık delillerle gelmişlerdir toplumlarına. Yanlarında ilahi adaletin ölçüsü vardır, yani furkanları vardır ellerinde. Kitabı ve onunla gelen gerçekleri müminlere öğretirler. Gücün, kuvvetin, malın nasıl kullanılacağını tabilerine yani müminlere öğretirler. Allah bu anlamda insanlardan kimin peygamberle yardım edeceğini, kimin onun davetine uyup uymayacağını imtihan etmektedir. Allah bazı peygamberlere nasıl yaşayacaklarını, hangi prensiplere göre hareket edeceklerini ve ibadetlerini nasıl yerine getireceklerini bildiren şeriatlar göndermiştir. Ama bütün peygamberler insanlara yalnızca Allah'ın dini olan İslam'ı anlatmakla görevlidirler. Allah'ın Resulleri arasında da bir ayrım yoktur. Hepsi de seçilmiş, şerefli elçilerdir. Müminler peygamberlerin tümüne iman ederler. Peygamberlere itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Peygamberler bir şeye hüküm verdikleri zaman müminler işittik ve itaat ettik derler. Son peygambere Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iman eden müminler, onun herhangi bir konuda verdiği hükme itirazda bulunmazlar ve onun verdiği hükme teslimiyetle, içten bir rızayla rıza gösterirler. Müminler Allah'ı sevdikler için son peygambere uyarlar, onu takip ederler. Peygamberler insanlar için seçilmiş en güzel örnektirler. Müminler peygamberlerin getirdiği her şeyi almak, yasakladığı da her şeyden kaçmak zorundadırlar. Çünkü peygamberler bunları kendi kendine yapmazlar, Allah adına yaparlar. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müminleri sever, onların üzerine titrer, sıkıntıya düşmelerinden dolayı üzülür. Bütün peygamberler rahmet ve son peygamber de alemlere birer rahmettir. Bakara 151 mealen, kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size kitabı ve hikmeti getirip size bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik. Bakara 213, insanlar aslında bir tek ümmet idi. Bu durumdayken Allah müjde verici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar indirdi. Yine peygamberlerin gönderiliş maksadı peygamberlere itaat edilmesini olduğunu yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Ve Furkan 27-28-29, o gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der, keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım, ne yazık bana, keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir, Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. O halde Müslümanlar dünyadayken peygamberi kılavuz edinerek, onun getirdiği kitaba göre yaşayarak böyle bir keşke demek durumuna düşmeyecekler. Kur'an'da ismi geçen peygamberler vardır. Peygamberlik makamı bilindiği gibi Hazreti Adem'le başlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la son bulur. Bu iki peygamber arasında ne kadar peygamber gelip geçtiğini Allah'tan başka kimse bilemez. Bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamıştır. Nisa 164. Bir kısım peygamberleri sana anlattık, bir kısmını ise anlatmadık buyurulmaktadır. Fakat her ümmete, yani her topluma peygamber gönderildiği ifade edilir. Kur'an'da ismi geçen 25 peygamber vardır. Bu peygamberler bildiğiniz gibi Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyüp, Zülkifil, Yunus, İlyas, Elyasa, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed, Mustafa aleyhisselamdır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ismi geçtiği halde peygamber olup olmadıkları hakkında bilgi bulunmayanlar da vardır. Bunlar Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn'dir. Peygamberlere iman da İslam'ın vazgeçilmez esaslarından birisidir. Nisa 150. O kimseler ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederek kafir olurlar, Allah ile peygamberlerin arasını açmak isterler. Ve peygamberlerden bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Böylece iman ile küfür arasında bir yer tutmak isterler. Müslümanlar bütün peygamberlere inandığı halde, bugün adı Hristiyanlığa çıkmış olanlar ve Yahudiliğe çıkmış bir bozulmuş dinin müntesibi olanlar ne yazık ki diğer peygamberleri tanımıyorlar. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adı İslam'dır. Ne Hazreti İsa'nın dini Hristiyanlıktır, ne de Hazreti Musa'nın dini Yahudiliktir. Hazreti İsa'nın da Hazreti Musa'nın da bütün peygamberlerin de dini ancak İslam idi ve bütün peygamberler Müslüman idiler. Bu gerçek Kur'an'da şöyle ifade edilir. Ali İmran 67. İbrahim ne bir Yahudi ne bir Hristiyandı, fakat Allah'ı bir tanıyan gerçek bir Müslümandı ve müşriklerden değildi. Yine Yunus 84, Musa da kavmine şöyle dedi, ey kavmim, siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz, onun birliğine teslim olmuş Müslümansınız, artık Allah'a tevekkül edin. Ve bir de Hazreti İsa'nın sözü, Maide 112, hani havarilere, Hazreti İsa'ya bağlı olanlara, bana ve peygamberlerime iman edin diye ilham etmiştim de onlar iman ettik, bizim hakiki Müslümanlar olduğumuza şahit ol demişlerdi. Görüldüğü gibi bütün peygamberlerin müntesipleri İslam'a iman etmiş Müslümanlardır. Sonradan işte bir takım menfaatçiler bu dinin adını İslam'dan çıkarmıştır. Ya ismine Yahudilik ya da Hristiyanlık koymuştur. Görüldüğü gibi Allah tarafından gönderilen bütün dinlerin adı İslam'dır. Fakat sonradan işte dediğimiz gibi bunları bozmuşlardır. İşte Hazreti Adem'den kıyamete kadar her insanın ve her cinnin, hatta bütün kainatın uyması gereken kural ve gerçek budur. Mümin bilir ve inanır ki geçmişte ne kadar Nebi ve Resul verse onlara uyanlarla beraber Müslüman idiler. Onlar Allah'tan başkasına kulluk etmiyorlardı. Tevhid dininin İslam'ın son halkasını Hazreti Peygamber teşkil etmektedir. Artık Resulullah gönderildiğinden itibaren Resulullahsız bir din, Resulullahsız bir akide ve inanç olamaz. Öyleyse yeryüzünde Allah'a bağlanmak isteyenlerin ve Müslüman olarak Müslümanca yaşamak, Müslümanca kalmak isteyenlerin yegane rehberi, kılavuzu, Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa'dan başkası olamaz. Zira Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur Nisa 80. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bu seni üzmesin. Zira seni onlara koruyucu ve gözetici olarak göndermedik, ancak tebliğci olarak gönderdik. İşte bu ayette de müminlerin Allah ile beraber Resulüne de itaat etmeleri şart koşuluyor. Resule itaat etmeden İslam yaşanamaz. Zira Nisa 64'te Resuller sadece kendilerine itaat edilsin diye Allah'ın izniyle gönderilmişlerdir. Demek ki peygamberlere iman da itaat İslam'ın vazgeçilmez bir özelliğidir. Peygamberlerin özellikleri üzerinde de biraz durursak değerli dinleyenler, peygamberler nübüvvet peygamberlik kurumunu hayata geçiren elçilerdir. Onlar Allah'la insanlar arasında bağ kuran, Allah'ın mesajını insanlara ileten bir görevli elçidirler. Onlar Allah'tan aldıkları dini insanlara öğretirler, eğitirler. Her türlü zorluğa katlanarak insanları tevhide, kurtuluşa davet ederler. Bu davetleri için insanlardan hiçbir karşılık beklemezler. Kendilerini dinlemeyen inkarcıların ve haddi aşanların kınama ve eziyetlerini aldırmazlar. Peygamberleri insanı ve insanla ilgili her şeyi bilen Allah seçer. İnsanlar kendi isteklerle peygamber olamazlar. Peygamberleri insanlar kendi aralarından seçselerdi, şüphesiz en uygunlu değil, belki de en kuvvetlisini, kendilerine hoş geleni veya makam sahiplerini üstünlük taslayan zorbaları seçerlerdi. İnsanın tabiatı bu. Ama Allah en uygunu seçiyor. Demek ki peygamberlik vehbidir. İktisabı, yani kazanmayla peygamberlik olmaz, seçimle peygamberlik olmaz. Peygamberler insanları en doğru yola, en güzel ahlaka, şerefe, izzete, insanlığa, dünya ve ahiret mutluluğuna davet ederler. Kendileri en yüce ahlaka sahip oldukları gibi kendi etraftakilerini de bu üstünlüğe, bu yüce ahlaka çağırırlar. Onlar insanların hayatına güzellikleri, adaleti, yardımlaşmayı hakim kılmaya çalışmışlardır. Zulmü, haksızlığı, sömürüyü, cehaleti, düşmanlığı, ahlaksızlığı kaldırmaya gayret etmişlerdir. Evet, peygamberlerin özellikleri de böyledir. İnsanların peygamberlere mutlaka ihtiyacı vardır. Nübüvvet insanın yeryüzündeki konumunu, görevlerini, geliş yerini ve varacağı yeri, gücünü ve kapasitesini gösterir, öğretir. Bu durum insanlık için bir okul gibidir. Hayatın nasıl yaşanacağını insan işte bu nübüvvet okulunda öğrenir. Nübüvvet insanlar için bir örneklik kurumudur. İnsanın Allah karşısındaki konumunu bu kurum tanıtır. İnsanın nasıl olması gerektiğini bu kurum canlı örnekleriyle ortaya koyar. Vahiy insanlara hayal olan bir hayata değil, önlerinde canlı olarak kendi cinslerinden bir beşer peygamberin gösterdiği somut örnekliğe davet eder. Yani ayakları yere basan, uygulanabilen böyle bir hayatı bize örneklendirirler. İnsan fıtrattan, yaratılıştan getirdiği bir takım duygulara sahiptir. İradesiyle bu duygularını istediği gibi yönlendirir. Kendisine verilen nefis iyi şeyleri de isteyebilir, kötü şeyleri de. Toplu olarak yaşayan insanlar belli kurallara bağlı olmazlarsa o toplumda huzur ve güven olmaz, haklar yerine gelmez. İnsan tutkularının esiri olarak haddi aşabilir, sınırları taşabilir. Mal ve dünyalığı haksız yere sahip olmak isteyebilir. Diğer insanlara hükmetmek, onları sömürmek isteyebilir. Bu aşırı davranışları ise insanlar arasında düşmanlığa ve huzursuzluğa sebep olur. Bu karışıklığın çaresi topluma adaletin yerleştirilmesidir. Peki bu nasıl olacaktır ve bunu kim gerçekleştirecektir? Adaletin sağlanması için bir takım ölçülere, kurallara, prensiplere ihtiyaç vardır. Bu ölçüleri koyan insan mı olmalı, yoksa insandan daha farklı bir üstün güç mü? Bu ölçüleri insan kendisi koyarsa şu ihtimaller akla gelebilir. Bu ölçüleri koyan diğer insanlar üzerinde haksız, bazen de sınırsız otorite kurabilir. Ölçüyü koyanlara kendi koydukları ölçü genellikle uygulanmaz. İnsanlık tarihinde buna birçok örnek vardır. İçinde yaşadığımız toplumlarda da görüyorsunuz bunları. Konulan ölçülere uymak zorunda olanlar arasında daha güçlü birisi çıkar, o ölçüleri tanımaz ve kendisi yeni ölçüler koymak ister. İnsanlar hiçbir zaman mutlak adalet ölçülerini bulamazlar. Çünkü insanın zayıf tarafı ve kapasitesinin yetersizliği söz konusudur. İnsanlar için ölçü koyan öyle birisi olmalı ki bütün bu sorunlar olmasın. O insanı tamamen bilen ve insandan güçlü biri olsun. Ölçüye uyanlara mükafat, uymayanlara ceza verebilsin. Gücü ve kudreti tartışılmaz ve hükmünde asla yanılmasın. Hiçbir noksanı bulunmasın, mutlak ve gerçek adalet sahibi olsun. Böyle birisi de elbette insanlar arasına çıkamaz. Bu sıfatları ancak alemlerin Rabbi olan Allah taşımaktadır. O Allah insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak ilahi prensipleri yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insanlar arasında seçtiği peygamberler aracılığıyla bildirmektedir. Peygamberlik kurumu olmasaydı şüphesiz insanlar doğru yolu bulamazlardı. İnsan beşer olması yönüyle kendi aklı ve iradesiyle nasıl hareket edeceğini, nasıl kulluk yapacağını bilemez. Üstelik zayıf tarafları da vardır. Hırs ve aşırı isteklere sahiptir. Bu şekilde yaratılan insanın sürekli irşad edilmesi, uyarılması gerekir. Kendisine doğru yol gösterilmeli, iyi ve kötü şeyler anlatılmalı, fenalıklardan sakındırılmalı, hayırlı olan şeylere, güzel olan, iyi olan şeylere, kulluğa yönlendirilmeli, insana hiç şaşırmayacağı mutlak doğru olan prensipler verilmelidir. Peygamberler bu anlamda işte insanları irşad eden mürşitlerdir. Öyleyse nübüvvet ilahi irşad kurumudur. Risalet veya nübüvvet Allah'ın insana olan rahmetinin bir tecellisidir. Başıboş bırakılan insan tek başına ne hidayeti yani doğru yolu, sırat-ı müstakimi ne de güzel davranışları bulabilir. İnsan kendi kendine ilahi güzelliklere ulaşamaz. Yaratılışı gereği bir rehbere, bir kılavuza, üstün nitelikli bir imama, öndere muhtaçtır. Peygamberler bu manada insanların önderleridir. Peygamberler yeryüzüne canlı vahiylerdir. Allah'ın kullarından istediği insan tipinin somut örnekleridir. Risalet, peygamberlik görevi çalışılarak, okuyarak elde edilebilecek bir makam değildir. Allah kulları içerisinden üstün niteliklere sahip kimseleri elçi olarak seçer ve o elçileri vasıtasıyla insanlara mesajını gönderir. Elçilerin diğer insanları vahiy ile terbiye etmesini ister. Son Resul de diğer şerefli elçiler gibi yalnızca mektup getiren postacı gibi yani sadece mesajı vahyi getirip haberi veren kimse asla değildir. O vahyi getirip haber verir. Onu tebliğ etmek için çaba sarf eder ve o vahyi bizzat uygular, gösterir. Daha doğrusu vahyin hedefini bizzat yaşayarak gösterir. Müminler ona bakarak Müslümanlığı nasıl yaşayacaklarını ve Allah'ın kendilerinden ne istediğini öğrenirler, görürler. Resul Allah'ın mesajını insanlara ulaştırırken her türlü eziyet ve sıkıntıya göğüs gerer, gerekirse vahyin düşmanlarıyla mücadele eder. Peygamberler insanlar arasında en emin, güvenilen insanlardır. Ahlak ve davranış bakımından üstün özellikleri vardır. Onlarda herhangi bir ahlak düşüklüğü, çirkin bir davranış veya günah işlemek yoktur. Onlar Allah'ın vereceği mükafatın müjdecisi, azgınlara vereceği cezanın da korkutucusudurlar. Beşir ve nezirdirler. İnsanların sorunları ancak onların getirdiği ölçülerle çözülebilir. İnsanlık ancak onların getirdiği mesaj ile gerçek huzura, güvene erebilir, insanlığa ve kurtuluşa ulaşabilir. Peygamberlerin gönderiliş gayelerini de Kur'an'dan şöyle çıkarabiliriz değerli dinleyenler. Birincisi peygamberlerin gönderiliş gayesinin birincisi Allah'a davettir. İnsanoğlunun dünyada gönderilmesindeki asıl gaye Kur'an'ın da bize bildirdiği gibi yaratıcısını tanıyıp ona hakkıyla kulluk etmektir. Zariyat suresi 56. ayeti mealen ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk, ibadet etsinler diye yarattım. İşte peygamberlerin gönderiliş sebebinin başında bu kulluğun nasıl yapılacağı en açık bir şekilde insanlara öğretmek gelmektedir. Gönderilen her peygamber kendi kavmini bu yüce gerçeğe yani Allah'a davete gelmiştir. Bütün peygamberler gönderildikleri kavimleri ne yapmıştır? Allah'a davet etmiştir. Enbiya 25, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Demek ki bütün peygamberlerin gönderiliş gayesinin birinci sebebi insanları, kavimlerini Allah'a davet etmek. İkincisi Allah'ın emirlerini tebliğ etmektir. Peygamberlerin gönderiliş amaçlarından bir diğeri dini tebliğdir. Eğer o peygamberler gelmeseydi biz ibadete ait meseleleri bilemez, Allah'ın emir ve yasaklarını hiçbir zaman alamaz, mükellefiyetlerimizi kavrayamazdık. Niye? Çünkü Allah'la insan arasında bir elçi, bir hat, bir iletişim kuramazdık. Namaz, oruç, zekat, hac gibi görevlerimizi, içki, kumar, zina, ihtikar, kara borsa ve faiz gibi haramları bilemezdik. Bütün bunları ve bunlara benzer birçok meseleleri peygamberler vasıtasıyla öğrenmiş oluyoruz. Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden bir üçüncüsü, insanlığı, insanları doğru yola, Allah'ın sırat-ı müstakim dediği, dost doğru yola, İslam dediği yola davet etmektir. İnsan kendisinde bulunan bir takım özelliklerden dolayı zaman zaman bu sırat-ı müstakim dediğimiz, yani ana yol, doğru yoldan sapabilir. Çünkü yolların bazı yerlerinde sapaklar vardır, sapacaklar vardır. Orada da şeytanlar ve şeytanın askerleri durur. Seni o ana yoldan çıkarmak ister. İşte o durumlarda yapılacak iş nedir? Peygamberler gelir, sapmış olan, bu ana yoldan çıkmış olan insanları tekrar ana yola çekmektir. İşte bunlar Allah'ın kendilerini seçip görevlendirdiği peygamberlerdir. Evet, her gelen peygamber etrafındaki insanları uyarmış, yanlış yolların kötülüğünü izah etmiş, onları sırat-ı müstakime yönlendirmeye çalışmıştır. İbrahim suresi 1. ayeti Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an peygamberlerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Peygamberlerin gönderiliş gayesinin bir başkası sebebi örnek olmaktır. İnsanlar için de örnek olmak. Peygamberler her konuda insanlara bir örnektir. Nebilerin fıtratların temiz, ruhi yönden pek yüksek, iradeleri ise çok güçlüdür. Kur'an'da Resulullah'a diğer peygamberlerin yolunu takip etmesi emredilmekte. Aynı zamanda diğer insanlar da bu konuda uyarılmıştır. En'am suresi 85. Onların hepsi de salih kimselerdendir şeklinde peygamberler böyle salih olduğu bildirilmiştir. Peygamberler bütün insanlık için en güzel birer önder, en güzel birer örnektirler. Herkes onlara uymak ve onların metotlarını takip etmekle yükümlüdürler. Ve peygamberlerin bir başka gönderiliş sebebi de insanları öteki aleme, öbür dünyaya yönlendirmeleri. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde dünya hayatının bir aldanma metaı olduğu, insanlar için çok süslü gösterildiği, dünya hayatının oyun ve oyalanmadan ibaret olduğu, dünyadaki nimetlerin geçici olup asıl bitmeyen ve tükenmeyenlerin ahiret yurdunda olacağı üzerinde birçok ayet vardır. İnsanoğlu yaratılışı gereği dünyaya karşı aşırı bir şekilde sevgi beslemektedir. Hazreti Peygamber'den rivayet edilen şu hadiste de onun bu yönüne dikkat çekilmiştir. Buhari'de ve Tirmiz'de geçen rivayette şöyle belirtilir. Şayet insanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa yine o iki vadi dolusu olmasını arzu eder. İnsanoğlunun ağzını, yani açgözlülüğünü topraktan başkası doyurmaz. İşte peygamberler devamlı olarak dünyaya meyilli olan insanları bu aleme, öteki aleme, sürekli olan aleme doğru yönlendirmeye çalışmışlardır. Günümüzde bu gerçeğin görülmemesi mümkün değildir. Ahiret inancının olmadığı toplumlarda huzur ve mutluluktan söz etmek kolay değildir. Zira insanoğlunun hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere karşı dayanabilirler. Bu ümitle, sevinçle bir şekilde yaşayabilirler. Nitekim görüyorsunuz ahirete imanı olmayan insanların ölüm karşısında çok boğcaladıklarını, krize girdiklerini, hayatını yaşanmaz kıldıklarını görüyorsun. Ama Müslüman ölümü gayet tabii karşılar. Hatta Müslüman önderlerden bazıları ölümü böyle sevgiyle, güler yüzle karşıladıklarına dair de birçok örnekler vardır. Peygamberlerin gönderiliş gayelerinin bir başka sebebi de dünya ve ahiret dengesini sağlamadır. Yani sadece o bir dünyaya yönlendirmekle kalmıyor peygamberler. Dünya ve ahiret dengesini de sağlıyorlar. Onların getirdiği denge ile insanoğlu ifrat ve tefritten kurtulacak ve istikameti bulacaktır. Ne papazlar ve ruhbanlar gibi bütün dünyayı terk edip manastırlara çekilme, ne de her şeyiyle dünyaya dalıp ona kul köle olma değil, sürekli orta yolu bulma ve yaşama, ki bu da ancak vahyin aydınlık dünyasında elde edilebilecek bir nasiptir. Yoksa akıl ve vicdanla böyle bir denge kurulamaz. İslam'da insanın dünyadan tamamen çekilmesi ve kendini sadece namaza, oruca vermesi istenmediği gibi, aynı zamanda kendini tamamen maddiye kaptırıp onun arkasından devamlı koşması da tavsiye edilmemiştir. Bilakis dünya ve ukba uygunluğu, dünyanın ahirette bir tarla kılınması tavsiyesinde bulunmuştur. Mümin dünya ve ahiret mutluluğunu beraber istemesi, Bakara 200 ve 201. ayetlerinde, Karun gibi sadece dünyaya takılıp kalınmaması ama bununla birlikte çeşitli nimetlerden de istifade edebilmesi, faydalanması da yine İslam'ın dolayısıyla bütün peygamberlerin prensipleri arasındadır. Ve peygamberlerin gönderilişinin bir gayesi de itiraz kapısını kapatmadır. Peygamberler insanlara ahirette Allah'a karşı herhangi bir itirazları olmaması için gönderilmişlerdir. Nitekim Nisa 165'te şöyle buyrulur: müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir. Yani iman ve itaat edenlere ahirette ecir ve sevap ile müjde vermek, küfür ve isyan edenlere cehennem azabını haber verip çekindirmek üzere elçiler gönderilmiştir ki azabı gördükleri zaman mazeretleri kalmasın. Taha 134. Eğer biz bundan önce onları helak etseydik muhakkak ki şöyle diyeceklerdi: ey Rabbim, bize bir peygamber gönderseydin de şu aşağılığa ve rüsvailiğe düşmeden önce ayetlerine uysaydık. Demek ki peygamber gönderilmemiş olsaydı insanlar bunu bahane edeceklerdi. Vaktiyle bize uyarı bildirseydin, hükümlerini, şeriatını, kanunlarını bildiren bir peygamber gönderseydin de bilmediklerimizi öğrenip onlara tabi olsaydık ve felaketler başımıza gelmeseydi diyecekler. Bize bir elçi gönderseydin de böyle alçak ve rezil duruma düşmeseydik, ayetlerine uysaydık diyecekler. İşte bunların bahanelerinin kalmaması için, bu mazeretleri kapatmak için Allah peygamberleri göndermiştir. O halde bugün peygamberin varlığından haberi olan insanlığın bir mazereti yoktur. O insanlar İslam'ı bilip öğrenmek, İslam'ı seçmekle, İslam'ı yaşamakla mükelleftirler. Ve peygamberlerin gönderilişinin son bir sebebini de şöyle söyleyebiliriz: ahlak eğitimini gerçekleştirmek. İnsan için hem iyilik hem de kötülük yolu açıktır. Beled suresi 10. ayet. Biz ona, yani insana, her iki yolu da, yani hayrı ve şerri de göstermedik mi? Yusuf suresi 53. Gerçekten de nefis kötülüğü emreder. Ancak insan arzu ve isteklerini yönlendirme, sınırlama ve frenleme gücüne sahiptir. Naziat 40-41. Rabbinin azametinden korkup kendini şehevi arzulardan koruyana gelince onun da varıp kalacağı yer mutlaka cennettir. Fakat her insan nefsine hakim olamayabilir. Demek ki insana bir şeyi emreden veya yasaklayan gizli bir güç vardır. Kötülüklere karşı insanı dizginleyen en önemli faktör Allah'a inanma ve yaptıklarının hesabını ahirette verme düşüncesidir. Ahlak eğitimi diyebileceğimiz bu davranışları en iyi peygamberler vermiştir. Onlar getirdikleri kanunlarla insanlar arası münasebetleri, ilişkileri en iyi bir şekilde düzenlemeye çalışmışlar. Onları güzel ahlaka yönlendirmişler ve bu konuda en güzel birer örnek olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin bu yönüne dikkat çekilmiş, onun yüce bir ahlakla yaratıldığı vurgulanmıştır. Ayrıca Peygamberimizin de kendisinin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir. Ahmet bin Hanbel'de Muvatta'da geçen bir rivayettir. Peygamberlerin davetlerinin özellikleri de vardır değerli dinleyenler. Bunlardan birincisi Rabbaniliktir. Kur'an'da peygamberlik Allah'ın kullar arasında seçtiği şahıslara verdiği bir lütuf, bir rahmet olarak bize anlatılır. İnsanların kendi istek ve çabalarla bu unvanı elde etmeleri mümkün değildir. Davetin özelliklerinden bir diğeri tevhide çağrıdır. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din olan İslam'da temel nokta tevhid bayrağı altında toplanmaktır. Ali İmran 64. Yalnız Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Maide 72. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Demek ki bütün peygamberlerin davetlerinin özellikleri tevhide çağrıdır. Bir başka özellikleri peygamberlerin ücret istememeleridir. Allah'tan aldıkları bu görevi yerine getirirken insanlardan herhangi bir ücret beklentileri yoktur. Kur'an'da birçok ayette geçer. Bir örnek verirsek Yunus 72. Ben sizden hiçbir ücret karşılık istemiyorum. Benim ücretim, mükafatım ancak Allah'a aittir. Peygamberlerin davetlerinin bir başka özellikleri kavimlerin diliyle gönderilmelerdir. Yani içlerinden biri onlara elçi olarak gönderilir. Ya da o kavime hitap eden, tebliğ eden peygamber onların dilini bilir. Allah insanlara olan merhametinden dolayı gönderdiği her peygamberi insanlar ondan anlaşılması gerekli olan şeyleri kolaylıkla anlasınlar, kavrasınlar diye kendi kavminin diliyle göndermiştir. Allah'ın adaleti, sünneti böyledir. Peygamberlerin bir de sıfatları vardır biliyorsunuz değerli dinleyenler. Bunlar 5 tanedir. Sıdık, emanet, fetanet, ismet ve tebliğdir. Kısaca açıklarsak peygamberlerin sıfatlarından sıdık, doğruluk demektir. Peygamberler hem sözlerinde hem de işlerinde doğru sözlüdürler. Asla yalan söylemezler. Meryem 41. Kitapta İbrahim'i de an, zikret. O dosdoğru sıddık bir nebiydi. Yine bütün peygamberlerin doğru olduklarını örneklendiren benzer ayetlerde Hazreti İsmail, Hazreti İdris, Hazreti Yusuf için de bu sıdk ifadesi, sıfatı verilir. Diğer peygamberlerin de sadık oldukları başka ifadelerle anlatılır. Peygamberlerin sıfatlarının bir başkası emanettir. Yani güvenilir olmak demektir. Peygamberler güvenilir insanlardır. Peygamberler asla emanete hıyanet etmezler. Ali İmran 161, bir peygamber için emanete hıyanet etmek olur şey değildir buyurulmaktadır. Mekke müşrikleri peygamberimize Muhammedül Emin diyorlardı. Peygamberimizin en azılı düşmanı olan bu müşrikler en değerli eşyalarını peygamberimize emanet ediyorlardı. O halde rehberimiz, elçimiz, örneğimiz olan Hazreti Peygamber böyle emin bir insan iken, onun yolundan giden Müslümanlar da bugün daha çok emin olmak durumundadırlar. Etraflarına güven vermelidirler. Peygamberin sıfatlarından bir başkası fetanettir. Yani zeki ve akıllı olmaktır. Bütün peygamberler insanların en zekileri ve en akıllılardır. Bir başka özellikleri ismet sıfatlarıdır. Günah işlememek demektir. Peygamberler küçük veya büyük günah işlemezler. Ancak insan olmaları sebebiyle zelle denilen çok küçük hatalar yaparlar. Bu küçük hatalar da derhal Allah tarafından düzeltilir. Ve peygamberin sıfatlarından bir sonuncusu da tebliğdir. Yani elçilik görevi biliyorsunuz. Bir makam tarafından elçi olarak seçilen kimse o makamın emrini ilgili yere bildirmektir. Yoksa elçiliğin bir kıymeti kalmaz. Onun için işte peygamberlerin de Olmazsa olmaz şartlarından biri de tebliğdir. Yani Allah'tan aldıkları vahyi, mesajı insanlara ne bahasına olursa olsun bildirmeleridir. Onlar bizden hiçbir şeyi gizlememişlerdir. Hiçbir şey de ilave etmemişlerdir. Ahzab 39. O peygamberler ki Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ ederler, Allah'tan ittika ederler ve ondan başka kimseden korkmazlar. Ve son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Ondan sonra artık peygamberlik kapısı kapanmıştır. Yani bir daha peygamber gelmeyecektir. Peygamberlerin en üstünü, en faziletlisi Hazreti Peygamber'dir. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 31 ve Ahzab 56. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber Muhammed'i överler, salat getirirler. Ey iman edenler, siz de onu övün, ona salat ve selam getirin buyurulmaktadır. Müslümanların örnek olması gereken kişi, tek önderimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Müslümanlar yaşayış tarzını en ufağından en büyüğüne, bütün hal ve hareketlerini onu örnek alarak düzenlerler. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Peygamber'e itaat Allah'a itaattır. Ali İmran 31 ve 32. Ey Muhammed, de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez. Ve sözümüzü Ahzab suresinin 21. ayetiyle tamamlarsak, ey inananlar, andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar, zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. O halde değerli müminler, İşte bu peygamberleri yakından tanımak için bolca anladığımız dilden Kur'an-ı Kerim mealini okumalıyız. Peygamberin hayatını, siretini okumalıyız. Onun sözlerini sahih hadislerden okuyarak işte onların kılavuzluğu, onların önderliğinde hayatımızı Müslümanca tamamlamalıyız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.